Ayrım 10. Bilge Kadın. Christian Jacques. Sayfa 119. 19. Bölüm. Firavun Tep'teki taç giyme törenleri sırasında bundan önceki iktidar süresince ülkelerine seçkin hizmetler yapanların ödüllendirilmesi için vezirini görevlendirdi. Bu fırsattan yararlanarak tayin ve terfileri de açıklayacaktı. Mehi henüz Merneptah'ın mahiyetindeki önemli insanlarla tanışmamış da olsa geleceği konusunda fazla endişeli değildi. Vezirin adamlarının komutana karşı sonsuz saygı gösteren yüksek rütbeli subaylar arasında kendi hakkında bir soruşturma yürüttüğünü öğrenmişti. Bu soruşturmada sadece olumlu izlenimler edineceklerinden, duydukları övgülerin sonunda daha yüksek rütbeye terfi edileceğinden emindi. Teb'in baş hazinedarı olarak yürüttüğü çalışmada da en ufak bir şaibe yoktu. Onun sayesinde hem kent hem de bölge zenginleşmişti. Teb kuvvetlerinin yaşlı başkomutanı kısa bir süre önce emekliye ayrılmıştı. Mehi orduyu yakından tanıyan bir katibe verilmesi gereken bu göreve kendinin atanacağını umuyordu. Yeni iktidarın gözüne girmekten başka bir düşünceleri olmayan memur dünyasının sadece iki kaygısı vardı. Teb belediye başkanının yerine başkası atanacak mıydı ve Abri'nin yerine batı yakası baş yöneticiliğine kim getirilecekti? Vezir altın kolyelerden basit yüzüklere kadar sıralanan ödüllerin dağıtımıyla başladı işe. Sonra komutan Mehi'yi çağırdı ve karşısında saygıyla eğilen adama seslendi. Mehi, Teb kuvvetlerinin başkomutanlığına atanmış bulunuyorsunuz. Askerlerinizin refah ve sağlığından, malzemenin korunmasından siz sorumlusunuz. Firavun'a ayrıntılı raporlar sunmak için düzenli olarak Per-Ramessu'ya gelmeniz gerekecek. Başkente gidip güç odaklarına yaklaşmak mutluluktan uçacak gibiydi. Üzerindeki sorumlulukları en iyi biçimde yerine getireceğine dair yemin etti. Alaylı tebessümlerle ona bakan yüksek memurların arasındaki yerine döndü. Firavun orduların başkomutanı Vezir Don'un sağ kolu olduğuna göre görkemli general rütbesi işin önemsizliğini gizliyor gibiydi. Mehi gücün kaynağından ayrılıyor, iyi ücret alan tembel memurlara katılıyordu. Sonra Teb Belediye Başkanlığı dosyası açıldı. Dalkavukların ağzı yürütmenin kararı karşısında açık kaldı. Hem belediye başkanı hem de tüm danışmanları yerlerinde bırakılıyor, üstelik yeni baş hazine darlığa da tutucu eğilimleriyle ünlenmiş tebli bir katip getiriliyordu. Mehi Merneptah'ın siyasal becerisine hayran olmuştu. Herkesin korktuğu büyük değişiklikten kaçınmış, Teb bölgesinin sempatisini kazanarak bundan böyle karışıklık çıkması için hiçbir neden bırakmamıştı. Başka bir anlatımla kuzeyin getirdiği sorunlarla öylesine meşguldü ki güneyde yeni sorun yaratmayı göze alamamıştı. Geriye görev sahibinin üzücü kaybından sonra doldurulması gereken batı yakası baş yöneticiliği kalmıştı. ''General Mehi'yi çağırıyorum'' dedi vezir sakin bir sesle. Kalabalık şaşkınlık uğultusuyla dalgalandı. Mehi de bir an tereddüt etti, kulaklarına güvenemedi. Ama üzerinde toplanan bakışlar onu vezirin önünde durmaya zorladı. Vezir gerçekten de Abri'nin görevini verince yeni atanmış generalin kabul etmekten başka yapacak bir şeyi kalmadı. Vezir sarayın bahçesindeki zakkumların gölgesinde baş başa görüşme fırsatını çok görmedi Mehi'ye. Generalliğe atanmayı bekliyordunuz ama batı yakası baş yöneticiliği görevini de alınca şaşırdınız öyle değil mi? Her ikisi de ağır görevler. Onun için birbirlerinden ayrı olmaları gerektiğini düşünüyordum. Bugünkü olaylardan sonra hem Firavun hem ben tersini düşünüyoruz. Abri hakikat meydanının yeminli düşmanıydı. İftiralar atıp resmi belgelerde sahtekarlık yaparak hükümdarı kandırmaya kalkıştı. Bu davranış kişisel bir çılgınlığın belirtisi mi, yoksa nereye kadar uzandığını bilmediğimiz bir komplonun parçası mı? Bu soruya cevap vermek en azından şimdilik imkansız. Ama en kötüsüne hazırlıklı olmamız, gerekli önlemleri almamız şart. Ramses iktidarının son yıllarında Teb birliklerini yeniden düzene koymayı başardınız. Gerek subaylar gerekse de askerler bu nedenle size şükran duyuyor. Buradaki otoriteniz tartışılmayacak. Per-Ramessu'dan gelecek talimat doğrultusunda bölgenin güvenliğini sağlayacaksınız. Merakımı bağışlayın ama Teb'de yaşanabilecek karışıklıklardan mı çekiniyorsunuz? Teb'de değil ama Libyalılar ve Asyalılar muhtemel saldırganlar olarak öne çıkıyor. Güney'in Nübyeli kabileleri de savaşçı içgüdülerinin uyandığının farkında. Bu nedenle Teb Abri gibi karışıklık düşkünlerinin karşısında bir istikrar ve barış bölgesi olarak kalmalı. Batı yakasının zenginlikleri inanılmaz. Kral mezarlarında ve milyon yıllık tapınaklarda ne hazineler gizli. Eğer kötü niyetliler rüşvetçi yöneticilerin yardımıyla bu hazineleri ele geçirmeye kalkar ve bunda başarılı olurlarsa Mısır'ın hali nice olur. Teb'in batı yakasındaki zenginlikler üzerine titremek size düşüyor Mehi. Bunu başarmak için de emrinizde hem silahlı kuvvetler hem de yerel yönetim olacak. Bizim gözümüzde bu en temel görevlerden biri. Sizi büyük bir dikkatle izleyeceğimizi unutmayın.
Güveninize layık olmaya çalışacağım.
Çalışmak yetmez. Batı yakasının nereden gelirse gelsin tüm saldırılardan korunmasını istiyoruz. İyice anlatabildim mi?
Bana güvenebilirsiniz.
En ufak bir kuşkuda, en küçük bir tehlikede hemen başkenti uyarın. Abri olayı bir daha tekrarlanmamalı. Vezir uzaklaşırken Mehi bir an kaderin cilvelerinin elinde olduğunu düşünüp gülmemek için zor tuttu kendini. Hakikat meydanının en büyük düşmanıydı ve orayı korumakla görevlendirilmişti. Bir yandan geniş yetkiler alarak uzun bir çalışmanın meyvelerini topluyor, diğer taraftan da ele geçirmeyi istediği kaleye açık açık saldıramayacağını anlayarak ellerinin ve ayaklarının bağlandığını hissediyordu. Yoksa büyük düşlerden vazgeçmek, hırs ve arzuları kısıtlı bir Teb yöneticisi olmakla yetinmek mi gerekecekti? Suç ortağı Serkiyeta bağışlamazdı böylesi bir tevazuyu. Elindeki imkanlarla yerel sorumluluklardan fazlasını isteyebilirdi. Amaçlarına ulaşabilmek, ışık taşına ve hakikat meydanının öteki sırlarına sahip olabilmek için basit bir yöntem değişikliği yeterli olabilirdi. Yine de bu yöntem değişikliği dikkat edilmesi gereken konuların başında olacaktı. Kader neredeyse bir mucize yaratmış, yüzüne gülmeye başlamıştı. Yeni ortaya çıkan bazı engeller ilerlemesini yavaşlatacak gibi görünse de önündeki yol açıktı. ''Bir emriniz var mı generalim?'' diye sordu bir asker. Mehi onu nöbetçi kulübesinin önüne kadar getiren dalgınlıktan sıyrıldı. ''Hayır, hayır. Öyleyse Teb askerlerinin emrinizin altında hizmet etmekten ne denli gururlandıklarını söylememe izin verin.''
''Teşekkür ederim asker. Sizler sayesinde iyi işler yapmaya devam edeceğiz.''
Aslında Mehi askerleri adam yerine bile koymuyordu. Ama iş hayatının başlangıcından beri onları pohpohlamayı ve bekledikleri ayrıcalıkları tanıyarak onlardan istediği gibi yararlanmayı öğrenmişti. Bir sürü yüksek dereceli memur Mehi ile vezirin arasındaki görüşmenin bitmesini beklemiş, yeni komutanı kutlamak ve bağlılıklarını bildirmek için saraya girmişti. General iltifatların zevkine varmak için oyalandı. Dudakların yalancı olup olmaması önemli değildi. Tadına doyulmayacak güzel sözler çıkıyordu o dudaklardan. Geniş ve görkemli villasına döndüğünde böylesine güçlü bir efendiye hizmet etmekten mutlu hizmetçilerinin kutlamalarını kabul etti Mehi. En güzel armağansa yatak odasına gitmeleri için işaret eden Serkeeta'nın çapkın gözleriydi.
''Bütün bu protokolden sıkılmadın mı tatlı sevgilim?''
''Beni tahmin edemeyeceğin kadar eğlendiriyor. İnsanların gerçek değerini anladıklarını görmek hoş bir şey.''
Serkiyeta minderlere uzandı, usulca göğsünü açtı.
''O abri salağını ortadan kaldırmakta zorlandın mı tatlım?''
''Hiç zor olmadı. Üstelik haklıymışım. Bizi ele vermeye hazırlanıyordu. Müttefik seçiminde son derece dikkatli olmamız gerekecek. Ne de olsa iki atama da büyük düşlerimizi ortadan kaldırmayacak, öyle değil mi?''
''Tabii ki kaldırmayacak ama dikkatli olmamız gerektiğini söyledin. Gerçekten de atacağımız ilk yanlış adım sonumuz olur.''
Serkiyeta bir kedi gibi gerinerek kendini sundu.
''Macera heyecanlı olmaya başladı. Elimizde de birçok silah var.''
Mehi daha fazla dayanamadı. Suç ortağına kabaca sarıldı. Oysa kafasında tek bir düşünce vardı.
hiçbir şey karşısında gerilememek koşuluyla yolun sonundaki başarıya ulaşmak güç değildi.
20. Bölüm. Işık Firavun'un teşekküründen sonra lonca üyelerinin ustabaşını kutlamak için getirdiği armağanlar karşısında hayranlık duymayacak da ne yapacaktı? Her şey büyük bir gizlilik içinde hazırlanmış, kurnaz ruhlu, şiş göbekli, neşeli Renupe'de halat kasa, güçlü nat, somurtkan karo, pişkin somun pay ve cömert Didya'nın taşıdıklarını evin hanımına sunmakla görevlendirilmişti. İşe dik argalıklı, ayakları silindirler üzerine basan, aslan pençesi biçiminde olan ve yüzyıllarca sağlam kalacağı kesin, hasır kaplamasındaki güneşi çevreleyen çemberlerin, dörtgenlerin, nilüferlerin ve narların mimari düşüncenin sürekliliğini temsil ettiği görkemli bir ustabaşı iskemlesiyle başladı. Yanında da olmazsa olmaz bir başka parça vardı. Uçları ördek başı şeklinde katlanabilir bir sandalye ile bu eseri tamamlayan fil dişi ve abanoz kakmalı bir parça. Arkalığı sırt biçimine uydurulup hafifçe yatırılmış bir başka iskemle de takoz ve yuvalarla tutturulmuş 28 parça tahtadan yapılmıştı. Ayakları gücü ve ışığı betimlemek için aslan pençesi biçiminde yapılmış, oturak yeri ise şarabın dirilen Osiris'in kanına benzetildiği üzüm ezme törenlerini anımsatmak amacıyla güzel salkımlarla süslenmişti. Deri oturaklı birçok tabure, tabanda genişleyen tek bir ayağa oturtulmuş dikdörtgen sehpalar, yuvarlak tepsi biçiminde başucu masaları, çamaşır, elbise ve alet yerleştirmek için sandıklar, ekmek, meyve ve çörek sepetleri, palmiye sapından ya da sazdan yapılmış, sağlamlıkları daha ilk bakışta belli, uzun silindir şeklinde ya da yumurta biçiminde sepetler. Gerçek bir resmi geçitti ışığın karşısına dizilenler.
Bu kadarı fazla, çok fazla. Ben...
Daha bitmedi dedi neşeli Renupe, halat kasa Lübnan sidirinden küçük bir dolabı getirirken. Küçük ayaklar üzerine yerleştirilmiş dolap eski bir Yunan tapınağını andırıyordu.
Buraya peruklarını koyarsın dedi Renupe kapağı açarken. Bak içinde peruklarını koymak için raflar var. Kapatmak için dış tarafta bir kırlangıç kuyruğu, iç tarafta da küçük bir dil var. Kapağı çekmeye yarayan iki topuzun çevresine ucu mühürlü bir sırım sararsın. Böylece hizmetçinin merakına yenik düşmesine engel olursun.
Aa, bir de şu küçük şey var.
Pişkin somun pay masalardan birinin üzerine mermere benzetilip boyanmış mukavva bir mücevher kutusu bıraktı. Silindir biçiminde konik kapaklı zarif kutu çiçek açmış bir nilüferle süslenmişti.
Çılgınlık bu, yapamam.
Bu da son armağanımız.
Sırtında yepyeni bir yatak, dudaklarında geniş bir tebessümle Panep girdi içeri.
Işık, yatak odasına girmek için özel izin istiyorum.
Yatak öylesine güzeldi ki su içinde 5 çuval buğday ederdi. Somya'nın ayak ucundan uykunun koruyucusu Besin Güleç yüzünün çizildiği baş ucuna kadar bütün hünerlerini göstermişti zanaatkarlar.
''Burada neler oluyor?'' diye sordu kapının eşiğinde donup kalan Nefer.
''Lonca evimizi saraya çevirmeye karar vermiş.'' dedi Işık hayranlıkla. ''Bak, gırtlağımıza kadar armağana battık.''
Karısı gibi ustabaşı da ne söyleyeceğini bilemedi.
''Böyle olacak işte.'' dedi neşeli Renupe. ''Böyle olacak, başka türlü değil. Önemli olan geleneklere saygı göstermek. Eğer iyi bir önderiniz varsa onunla ilgilenmek zorundasınız ki o da başkalarını düşünebilsin.''
''Bir kadeh şaraba hayır demezsiniz umarım.''
''İşte iyi bir seçim yaptığımızın bir başka kanıtı.''
Panep şarabı dağıttı. Merdepta bütün sabah gezdiği Krallar Vadisi'nde mezarının yerini seçti dedi Nefer Işık'a. Firavun ve karısı bu akşam seni görmek istiyor.
Beni mi? Neden?
Bilge kadına taç giydirmek için.
Işık böylesi bir tören için iyice hazırlanmayı tercih ederdi kuşkusuz ama zamanı yoktu. Yeni eşyayla tıka bası dolu evde şaşıran hizmetçi hanımına çok zaman kaybettirdi.
Sonra bronşit başlangıcından yakınan bir kız çocuğu, diş ağrısı geçmek bilmeyen bir yontucu ve saçlarının dökülmesinden yakınan bir ev kadını geldi. Bilge kadın bilip iyileştirebileceği acıları dindirdi. Ne var ki saatler geçmiş, akşam olmuştu. Işık ondan önce gelen sessizlik tanrıçasıyla birleşip dağda kaybolmadan önce ona bunca şeyi öğreteni düşündü. Yanında olduğunu hissediyordu onun. Yanında, dikkatli ve koruyucu. Nefer yaşam evine gitmiş, bu akşam Mernep Dağı sunmak istediği planın ayrıntılarını hazırlamak için kral mezarlarının konumlarını incelemiş, sonra da aceleyle eve dönmüştü. Çalışmaya öylesine dalmıştı ki ancak batan güneşin ışıkları önündeki papirüsü parlattığında anlamıştı geç olduğunu. Bağışla beni, geciktim. Benim durumum daha da beter. Yine de tören elbiselerini giymeden önce öpüşmek için bir fırsat bulabildiler. Kraliyet çifti bilge kadını Büyük Ramses'in Kaas'ının tapınağında kabul etti. Merneptah, iktidarı 67 yıl süren babasına duyduğu saygıdan ötürü uzun bir süre iktidarda kalmadan önce hakikat meydanının göbeğinde benzer bir tapınak yaptırmak niyetinde değildi. Yaşı uzun süre tahtta kalmasına engel olduğundan muhteşem firavunun ölümden sonraki kaderiyle özdeşleşmek için hem mütevazı hem de görkemli olan bu yapıdan yararlanacaktı. Hükümdarın solunda kralın büyük eşi güzel İset, sağında ustabaşı suskun Nefer, duvarlar boyunca giden taş sıralarda uzun beyaz elbiseleriyle hator rahibeleri vardı. ''Bilge kadını getirsinler.'' diye buyurdu Mernepta. Firuze kraliyet çiftinin önünde eğildi, sütunlu salondan çıkıp iki rahibe tarafından arındırılan ışığın yanına geldi. Işığa ayak bileklerine kadar inen pembe, beyaz pirili bir keten elbise giydirdi. Altından yapılmış kalın bir gerdanlık ile zarif bilezikler taktı, başına da üzeri nilüferli bir kurdeleyle tutturulmuş bir peruk geçirdi. Sonra Firuze ışığı firavun ile kraliçenin bulunduğu kutsal odaya götürdü. Ellerini göğsünün üzerine kavuşturup hükümdarın karşısında durmasını söyledi. Tanrıların annesine ve babasına hayatın tüm biçimlerinin geldiği rahme kadın denir diye açıkladı güzel ise. O olmasa ne mısır ne de bu lonca olurdu. Tanrılar sadece başlangıçtaki kadın onu çekip durdurmayı başarırsa ete ve kemiğe bürünür. Benim devletim başında senin de hakikat meydanındaki görevimiz bu ışık. Hakikat meydanının başına bir şey gelirse ülke tehlikeye düşer. Bu topluluğun damarlarında akan hayatı sürdürmek ve yaratıcı ateşi söndürmemek sana düşüyor. Güzel İset peruğun üzerine ince bir altın çember yerleştirmek için ayağa kalktı. Senin varlığın sayesinde bilge kadın güneş doğuyor ve ölüm uzaklaşıyor. Kutlama törenlerinin yapılması, armağanların sunulması için kelime ve sesleri düğümlemeyi bil. Vücutlarının sarsılmaz bir bütün oluşturabilmesi için yaratıkları birbirlerine bağlamasını bil. Usta başından aldığı altın kırlangıç kuyruğunu ışığın göğsüne taktı. Loncanın anası ol, onu besle, onu iyileştir. Güçsüzlüklerimiz karşısında kolayca öfkelenen, bizlere hastalık ve kazalar gönderen tanrılar arasındaki barış ve ahengi koru. Görünmez olanın gönderdiği haberleri zamanında çözmeyi bil. Hastalıkları başında belirle, ilaçlarını hazırla, zehirleri ehlileştir, bilen ve tanıyan ol. Kraliçe tahtına dönerken ışık sendeledi. Üzerine düşenlerin sadece sayılması bile görevine şimdiye kadar düşünemediği bir genişlik veriyordu. Korktu, her şeyden vazgeçip kraliyet çiftine basit bir kadın olduğunu, böylesi bir sorumluluğu kaldıracak güçte olmadığını söyleyecek kadar korktu. O sırada gözleri Neferinkilerle karşılaştı. Nefer sadece bir koca gibi değil, aynı zamanda hakikat meydanının ustabaşısı gibi bakıyordu. O bakışlarda öylesine büyük bir güven, öylesine sıcak bir aşk ve hayranlık gördü ki ona layık olduğunu göstermek istedi. Firavun'un büyük karısının önerisi ve bu tapınaktaki rahibelerin oy birliğiyle dedi Firavun, seni hakikat meydanındaki Hator tapınağının baş rahibeliğine getiriyoruz.
10. ayrımın sonu. Sayfa 129.